Rabbin sözüne birlikte bakacağız. Rabbin sözünü anlamaya çalışacağız, idrak etmeye çalışacağız. Ama öncesinde bir sorum var. Bu bazılarınız için iyi veya kötü olarak algılanabilir. Herkesin bireysel düşüncesi ama Tanrı'nın senin için bir planı olduğunu kabul ediyor musun ya da iman ediyor musun? Bu çok güzel geliyor aslında kulağa. Adem bahçesindeyken, daha insanoğlunu yaratırken Tanrı onları kendi suretinde yaratıyor. Ve yarattıktan hemen sonra onlara bir amaç veriyor. Bu hala geçerli. Senin ve benim için Tanrı'nın bir planı var. Bu dediğim gibi çok güzel bir şey. Bir amaçsızlık içindeyiz. Özellikle bu yüzyıllarda. Herkes bir amaç, bireysel bir amaç peşinde. Kendi kendine bir amaç yaratmaya çalışıyor ama böyle elinde kalıyor. Tanrı'nın verdiği amaç, dediğim gibi, çok güzel geliyor ilk başta kulağa. Fakat bir de o Tanrı'nın isteğini yaşarken, belki sabretmekte zorlandığımız zamanlarda, ya Rab ne yapmaya çalışıyorsun? Ya da ya Rab neredesin dediğimizde, o biraz daha, o ton değişiyor biraz. Tanrı'nın farkındayım, bir planım var ama ne zaman son bulacak bu plan? Bugün bakacağımız kişi 2-3 hafta, 3 hafta oldu. 3 haftadan sonra Yusuf. En son baktığımız bölümde, 40. bölümde Yusuf bir düşüş daha yaşadı. Hak etmediği bir düşüş yaşadı. Yaşadığı düşüşte hapishanede iki kişiye destek oluyor, yardımcı oluyor. İki kişi bir görüm görüyor, düş görüyor, bir rüya görüyor ve onları yorumluyor. Başarılı bir şekilde yorumluyor. Hatırlıyorsanız bir dileği var. Onlardan bir şey istemiyor. Görümleri yorumlamak çok değerli, çok önemli bir şey. Bugünkü bakacağımız bölümde de görüyoruz bunu. Çok ne kadar önemli olduğunu birazdan anlayacağız. Ama düşünün. Onlardan bir şey, maddi bir şey talep etmiyor. Onlardan tek talebi var. Kurtulacak olana, çünkü birisi yaşamayacak. Vay diyor ki ondan bir şey istemiyor çünkü görümü yorumladığında sen diyor öleceksin. Fakat yaşayacak olana diyor ki beni hatırla. Beni unutma kullandığı kelime. Fakat 40. bölümün sonuna geldiğimizde şöyle diyor. Gel gelelim baş saki Yusuf'u anımsamadı, unuttu, gitti. Bu unutma kelimesi biraz garip geliyor elbette. Unutma kelimesinin bu aynı fiil nerede kullanılmıştı? Nuh. Nuh geminin içinde orada kullanılan kelime Tanrı Nuh'u ve ailesini hatırladı diyor. Onları unutmadı. Yani Tanrı şey mi oldu böyle? Burada bir anlamda şey, nerede bizimkiler, kayboldu mu? Hayır. Odak noktası ona çevrildi. Fakat bu başsaki Yusuf'un yardımcı olduğu başsaki onu hatırlamıyor. Odak noktası o değil. İhtiyacı olanı aldı ondan. Yorumunu aldı. Ondan sonra unuttu. Ta ki ne zamana kadar? 41. bölüme kadar. Gelin Rabbin sözüne bakalım. Okuyacağız, dua edeceğiz. Ondan sonra ayet ayet ilerleyeceğiz bu yolda. 41. bölümden birden kaçıncı? 36. ayete kadar olan bölümü okuyacağım. Biraz uzun fakat bence çok iyi anlayabilmemiz için. Tam 2 yıl sonra Firavun bir düş gördü. Bu son o ayetten sonra, gel gelelim baş saki Yusuf anımsamadı unuttu gittiden sonra. Tam 2 yıl sonra Firavun bir düş gördü. Nil ırmağının kıyısında duruyordu. Irmaktan güzel ve semiz 7 inek çıktı. Sazlar arasında otlamaya başladılar. Sonra 7 çirkin ve cılız inek çıktı. Irmağın kıyısında öbür ineklerin yanında durdular. Çirkin ve cılız inekler güzel ve semiz 7 ineği yiyince Firavun uyandı. Yine uykuya daldı. Bu kez başka bir düş gördü. Bir sapta 7 güzel ve dolgun başak bitti. Sonra cılız ve doğu rüzgarlarıyla kavrulmuş 7 başak daha bitti. Cılız başaklar 7 güzel ve dolgun başağı yuttular. Firavun uyandı, düş gördüğünü anladı. Sabah uyandığında kaygılıydı. Bütün Mısırlı büyücüleri, bilgeleri çağırdı. Onlara gördüğü düşleri anlattı. Ama hiçbiri Firavun'un düşlerini yorumlayamadı. Bu arada başsaki Firavun'a, bugün suçumu itiraf etmeliyim, dedi. Kullarına, bana ve fırıncı başına, öfkelenince bizi zindana muhafız birliği komutanının evine kapattın. Bir gece ikimize düş gördük. Düşlerimiz farklı anlamlar taşıyordu. Orada bizimle birlikte muhafız birliği komutanının kölesi İbrani bir genç vardı. Gördüğümüz düşleri ona anlattık. Bize bir yorumladı. Her şey onun yorumladığı gibi çıktı. Ben görevime döndüm, fırıncı başıysa asıldı. Firavun Yusuf'u çağırdı. Hemen onu zindandan çıkardılar. Yusuf tıraş olup giysilerini değiştirdikten sonra Firavun'un huzuruna çıktı. Firavun Yusuf'a bir düş gördüm dedi. Ama kimse yorumlayamadı. Duyduğun her düşü yorumlayabildiğini işittim. Yusuf, ben yorumlayamam dedi. Firavun'a en uygun yorumu Tanrı yapacaktır. Firavun Yusuf'u anlatmaya başladı. Düşünde bir ırmak kıyısında duruyordum. Irmaktan semiz ve güzel 7 inek çıktı. Sazlar arasında otlamaya başladılar. Sonra arık, çirkin, cılız 7 inek daha çıktı. Mısır'da onlar kadar çirkin inek görmedim. Cılız ve çirkin inekler ilk çıkan 7 semiz ineği yedi. Ancak kötü görünüşleri değişmedi. Sanki bir şey yememiş gibi görünüyorlardı. Sonra uyandım. Bir de düşümde bir sapta dolgun ve güzel 7 başak bittiğini gördüm. Sonra solgun, cılız, doğu rüzgarının kavurduğu 7 başak daha bitti. Cılız başaklar 7 güzel başağı yuttular. Büyücülere bunu anlattım ama hiçbiri yorumlayamadı. Yusuf, efendim, iki düşte aynı anlamı taşıyor dedi. Tanrı ne yapacağını sana bildirmiş. 7 güzel inek 7 yıl demektir. 7 güzel başak da 7 yıldır. Aynı anlama geliyor. Daha sonra çıkan 7 cılız, çirkin inek ve doğu rüzgarının kavurduğu 7 solgun başaksa 7 yıl kıtlık olacağı anlamına gelir. Söylediğim gibi Tanrı ne yapacağını sana göstermiş. Mısır'da 7 yıl bolluk olacak, sonra 7 yıl öyle bir kıtlık olacak ki bolluk yıllarını hiç anımsanmayacak. Çünkü kıtlık ülkeyi kasıp kavuracak. Ardından gelen kıtlık bolluğu unutturacak. Çünkü çok şiddetli olacak. Bu konuda iki kez düş görmenin anlamı Tanrı'nın kesin kararını verdiğini ve en kısa zamanda uygulayacağını gösteriyor. Şimdi Firavun'un akıllı, bilgili bir adam bulup onu Mısır'ın başına getirmesi gerekir. Ülke çapında adamlar görevlendirilmeli. Bunlar 7 bolluk yılı boyunca ürünlerin 5'te 1'ini toplamalı. Gelecek verimli yılların bütün yiyeceğini toplasınlar. Firavun'un yönetimi altında kentlerde depolayıp korusunlar. Bu yiyecek gelecek 7 kıtlık yıl boyunca Mısır'da ihtiyat olarak kullanılacak. Ülke kıtlıktan kırılmayacak. İbraniler 4:12'de şöyle diyor: Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler. Yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar. Ya Rab, senin önündeyiz. Her sözüne baktığımızda bize umut oluyor, her sözüne baktığımızda bize yargı oluyor. Senin önündeyiz, senden duymak istiyoruz. Eksik yanlarımızı bize göster ruhun aracılığıyla. Ki tövbe edelim, ki sana dönelim, ki sana benzeyelim. Lütfen Ya Rab, gözlerimizi aç. Aynı zamanda umudu göster Ya Rab bize. Bulunduğumuz ortamda, bulunduğumuz durumda o hissettiğimiz acı dolu bekleyişte umut olduğunu, senden kaynaklandığını bize bugün tekrar göster. Senden diliyoruz, senden istiyoruz Ya Rab. Benim sözlerim unutulsun, senin sözlerin hiçbir şekilde bildiğimiz gibi boş dönmeyeceğini söylüyorsun. Bu nedenle sana güvenerek bu duayı ediyoruz. İsa Mesih'in diri ve yüce ismiyle. Amin. İsrailoğulları ve ataları bir şeye çok alışık: uzun bekleyişlere. İbrahim'le başladı. Harran'dan çıktılar yola. Nereye gideceklerini bilmiyorlar. Yıllar yıllar geçti. Çocuğunun doğması için, o vaat edilen çocuğun doğması için 100 yaşına kadar beklemek zorunda kaldı İbrahim. İbrahim'in oğlu İshak, düşünün şu anda bile insanlar evlendiğinde kaç yaşında evleniyorlar? 25-30 yaşlarında, özellikle şu bu aralar ortalama. O 40 yaşına kadar bekledi evlenmesi için, bir gelin sağlanması için. Yakup, onun hikayesini çok iyi biliyoruz. Bir eşi için 7 yıl boyunca çalıştı. İkinci eşini aldı, bir 7 yıl daha çalıştı. 14 yıl. Memleketine dönmesi daha da uzun sürdü. O vaat edilen toprağa, Tanrı'nın ona verdiği, vaat ettiği toprağa dönmesi çok da uzun sürdü. Ve sonra Yusuf. Yusuf da farklı değil. Aynı ataları gibi Yusuf da uzun bir bekleyiş içinde. 13 yıl boyunca köle olarak kalıyor Yusuf. 13 yıl. Tanrı ilk başta görümde görünüyor ona. İki görüm veriyor. İkisinde de odak noktası Yusuf. Bütün abileri, kardeşleri önünde eğiliyor. Babası ve annesi de dahil. Bunu paylaşıyor. Elbette Yusuf'un hikayesini anlıyoruz. Biliyoruz durun bulunduğu ortamdan. İlk başta kuyuya, kuyudan bir yükseliş, hapishaneye düşüş ve bugün geldiğimiz noktada hapishaneden çıkış bölümündeyiz. Bazen dedim ya Tanrı'nın bir planı vardır. Tanrı planda sizi kullanıyordur, kullanmak istiyordur ve hepimiz için bir planı vardır. Hiçbirimizi ya ben kurtardım, kenarda beklesin, cennette görüşürüz değildir. Kurtardığı her insanın bir insan için bir amacı vardır. Tanrımız bireysel bir Tanrı'dır. Özgür aracıyla konuşmaz, direkt senle konuşur. Özgür aracıyla belki bir şeyler hatırlatabilir. Ama direkt senle bağ kurmak ister. Ve Yusuf'un yerinde olsam, o görümlerden sonra, o iki düşüşün üstüne, hem Tanrı'nın sanki belki unutmuş gibi olduğu bir zamanda, bir de güvendiği insanlar aynısını yapıyor, aklıma bir bölüm geliyor. En sevdiğim kitap, aynı zamanda film. Umut'un orta ismi de bu yazarın ismi Tolkien. Tolkien'in kitabında Yüzüklerin Efendisi'nde o çok ünlü bir sahne var. Frodo'yla Gandalf zar zor hayatlarını böyle hayatta kalmaya çalışırken bir sohbet geçiyor aralarında. Frodo yüzük diyor keşke, o biliyorsanız Yüzüklerin Efendisi filminde, yüzük diyor keşke bana hiç gelmeseydi. Keşke bunlar hiç olmasaydı. Bir yandan Yusuf'u tahmin düşünün. O görümleri görüyor. O görümlerin yan etkisi bir anlamda. Elbette Yusuf'un da o gençliğiyle annesinin babasının önünde, abilerin önünde belki biraz daha övünerek. Artı bir de babasının odaklanmış bir sevgisi var. Abilerinin kıskandığı. Böyle bir durumda şey demiş midir? Ya keşke görmeseydik o görümleri. Belki Tanrı'nın sizin hayatınıza da bir çağrısı vardır. Belki ilk Hristiyan olduğunuzda o çağrı gelmiştir. Belki bir şey hissetmişsinizdir. Belki Tanrı'nın sözünde bir şey görmüşsünüzdür. Ama üzerinden uzun yıllar geçmiştir. Ve bazen dersiniz ki keşke olmasaydı. Ya da belki biraz daha büyüseydim de görseydim. O Tanrı'nın çağrısı sanki biraz kötün yan etkisini daha hızlı görürüz. Aklımıza belki o kalır. Gandalf'ın verdiği de cevap şu. Diyor ki böyle şeyler yaşayan herkes öyle der. Ama karar onlara kalmamıştır. Yapmamız gereken bize verilen zamanda yapacağımıza karar vermektir diyor. O Gandalf'ın verdiği cevap ve Yusuf'un oradaki durumu. Ya tamam Yusuf düşünün köle olarak satılıyor. O kadar Tanrı'nın planı var. Tanrı'nın, çünkü kutsal kitapta da görüyoruz. Tanrı'nın senin için böyle güzel planları var. Böyle güzel planları var. Hatta birbirimize atıyoruz o ayetleri. Diyoruz ki Tanrı'nın senin için şöyle güzel planı var. Hiç kimse de demiyor. Ya o planlar, o güzel vaatler tam hastalığın ortasında da gerçekleşebilir. Uzun süre bekledikten sonra da gerçekleşebilir. Bazen bu umut dolu sözleri söylerken Tanrı'nın aynı zamanda bu dünyada işlediğini unutmamamız gerekiyor. Her şey güllük gülistanlık değil. Eminim hiçbirimiz böyle bir düşünceye kapılmıyoruz ama ilk Hristiyan olduğumuzda biraz öyle geliyor. İlk ben Hristiyan olduğumda en azından benim için öyleydi. İlk Hristiyan biz yenmişiz dünyayı diyor. Biz her şeyden üstünüz. Hiçbir günah diyor senin üzerinde egemen değildir. Rabbin sözü bu. Vaatleri bu. Günah işlemeyeniniz el kaldırsın. Günahı olmayan taş atabilir. Hani o vaatler ama gerçekleşmedi. Ne zaman gerçekleşecek? Tanrı ne zaman seni sana gösterdiği gibi kullanacak bilemiyoruz. Tanrı biliyor. Fakat burada Yusuf'un yaptığı çok ilginç bir şey var. Kuyunun içinde köleyken de, hapishanedeyken de çok sadık bir şekilde Rabb'e güveniyor. Rabb'e dönüp isyan etmiyor. Zaten duymuyoruz bile. Ondan bir laf bile duymuyoruz. Fakat insanlar ona baktığında, bilmiyorum ne oluyor bu adamda ama Tanrı bu kişiyle birlikte. İsyanı duymuyoruz ama etrafında onu izleyen insanlardan Tanrı'nın ruhu bu kişinin üzerinde. Düşünün, Tanrı'yı tanımayan insanlar görüyor bunu. Mükemmel bir örnek. Bugün geldiğimiz noktada da 41. bölümde çok ilginç bir düş var. İki kere okudum, o yüzden üstünden tekrar geçmeyeceğim. Fakat tek bir şey hatırlatmak, dikkat çekmek istiyorum. Sabah uyandığında diyor, kaygılıydı. 8. ayet. Bütün Mısırlı büyücüleri, bilgeleri çağırttı. Onlara gördüğü düşleri anlattı. Ama hiçbiri Firavun'un düşlerini yorumlayamadı. Kutsal kitapta bir ayet var, Galatyalılar 4'te. Çok pardon. 1. Korintiler 1.20'de. Diyor ki, hani nerede bilge kişi? Din bilginin nerede? Nerede bu çağın hünerli tartışmacısı? Tanrı dünya bilgeliğinin saçma olduğunu göstermedi mi? Burada da onu yapıyor. Düşünsenize, en eğitimli insanlar, en çok yorumlamış insanlar, bir elit bir kapasitede olan insanlar, Mısır gibi büyük bir krallığın içinde. Toplanıyorlar, bir şey yok. Çözüm? Ya aslında bir çocuk vardı. İtiraf etmem gerekiyor, diyor Bay Saki. Bir çocuk vardı, genç, İbrani bir köle. O diyor, bir anlattı bize olanları. Bir de ona danışalım, düşün. Mısır'ın bütün bilgi adamları bir tarafta, diğer tarafta İbrani bir köle. Yani elbette hiç kimse Firavun'u kızdırmak istemiyor. Firavun ne kadar hızlı bir şekilde isteğini alırsa o kadar iyi olacak herkes için. Ama düşünün o dengeyi. İbrani bir köle bir tarafta, diğer tarafta ise bütün bilgi adamlar. Ve sonra şöyle bir şey oluyor. Onu anlatıyor. Düşü anlatıyor. Yani böyle böyle oldu. O bir yorumladı. Her şey onun dediği gibi oldu. Firavun Yusuf'u çağırttı. Hemen onu zindandan çıkardılar. Düşünün, 2 yıl geçmiş son yorumunuzdan sonra. Yani dediğiniz bir olmuş. Tanrı'dan ses yok. O iyilik yaptığınız adamdan ses yok. 2 yıl sonra bir anda bir çağrı Firavun'dan. Onu hemen gelip Yusuf diyor, tıraş olup giysilerini değiştirdikten sonra Firavun'un huzuruna çıktı. Elbette bir hazırlık var. Fakat aynı zamanda sembolizm olarak düşünürsek de saçını kesmek, tıraş olmak aynı zamanda artık yeni bir devrenin, yeni bir çağın başlangıcıdır hayatında. Ve bunu görüyoruz. Yusuf önüne çıkıyor. Düşün Firavun. Yani bizde de Osmanlı geçmişimiz var. Astım astık, kestim kestik. Onun dediğini bir değil iki yapamazsın. Onun dediğine karşı zıt bir şey söyleyemezsin. Çok ilginç bir şey oluyor burada. Bizim için de önemli bir yan ders. Diyor ki, Firavun Yusuf'la konuşurken, diyor ki, kimse yorumlayamadı. Duyduğun her düşü yorumlayabildiğini işittim. Yusuf, ben yorumlayamam, dedi. Firavun'a en uygun yorumu Tanrı yapacaktır. Yusuf burada ne yaptı? Yani düşünsenize, eğer dese ki benden sorulur, bütün düşlerini bana anlatabilirsin artık, bende. Kurtuluşu garanti. Ama diyor ki, benlik bir şey yok gerçekten. Bu alçak gönüllük. Düşün, kurtulmak için bekliyor, hala o alçak gönüllükle kendine almıyor o övgüyü. Benlik bir şey yok gerçekten. Bu Tanrı'dan gelen bir şey. Tanrı söyleyecek sana. Biz de kilise olarak aslında bunu bir tık idrak etmemiz gerekiyor. Sen ve ben Tanrı tarafından kullanılmak istiyoruz. Tanrı kullanmak istiyor sizi. Ve sizi böyle zor, böyle garip, böyle ilginç bir zamanlarda da kullanmak istiyor. Ama açık konuşayım, bazen zor oluyor övgüyü Tanrı'ya hemen yönlendirmek. Hatta düşün, yönlendirmek de sonrasında belki iş olduktan sonra birisinin için dua ettim, belki iyileşti. Ya Rabbi yücelik olsun. Hayır, öncesinde. Seni iyileşirsen seni iyileştirecek olan Tanrı'dır. Özgürlük bir şey yok. Armağanı veren Tanrı. O zaman sahibi de odur. Fakat buradaki dediğim gibi diğer dilin bilginleri gibi kendi yorumlaması değil de diyor ki benlik bir şey yok. Tanrı yorumlayacak senin düşünü. Ve elbette düşü yorumluyor. Fakat bu düşü yorumlamadan hemen önce bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Bu 2 yıl boyunca, ondan önceki 13 yıl boyunca, 15 yıl toplamda gördüğümüz yaklaşık. Ziyan mı oldu? Keşke daha erken başlasaydı. Çünkü sen ve ben plan yaptığımızda, ben kendi hayatıma bakıyorum, 36 yaşındayım. Ya Özgür, bazı şeyleri öğrendin ama 25 yaşında öğrenseydin Özgür, daha iyi olmaz mıydı Özgür? 20 yaşında olsaydı Özgür, olmaz mıydı daha iyi? Ya bu hataları yaptın, yapmasaydın Özgür? Kendimizi böyle yakalıyoruz. Fakat Yusuf'un yaptığı gibi her anı, köleyken de, hapishanedeyken de Rab için alçak gönüllükle çalışıyor. Alçak gönüllükle. Bilmiyorum sizin durumunuz ne ama bazen bazı işler verilir kilise içinde ya da dışında. Ben bunu mu yapacağım ya? Bana da mı bu? Ben kaç yıllık eğitim almış bir insanım. Ben tuvalet mi temizleyeceğim? Ben oyuncak mı toplayacağım? Gördüğünüz gibi kilisenin içinde kendini alçaltıp Tanrı ile eşliğini, birliğini hiçe sayan bir Mesih'in talebesi olduğunu iddia eden ben, içten içten gurur yaparak kendimi bir nevi o düşüşe hazırlıyorum. O gururu hazırlıyorum. Fakat Yusuf'un yaptığı alçak gönüllülük, alçak gönüllülük Firavun'un karşısına çıkıyor, Firavun'u düzeltiyor. Alçak gönüllülüğünden dolayı diyor ki benlik bir şey yok. Sen ve ben. Gelin Tanrı'ya getirelim bu konuyu. Alçak gönüllü bir şekilde yaklaşıyor muyuz? Tanrı'nın evine gelip Tanrı'nın evinden kendimiz için bir şey mi bekliyoruz? Yoksa burası Tanrı'nın evi. Her şey feda. Buraya girmemin sebebi o. Bu çarmıhtan bir şey almamın sebebi o. Kendime pay mı çıkaracağım buradan? Tanrı'nın evinden bana böyle yapıyorlar, bana şöyle yapıyorlar mı diyeceğim. Daha var. O yüzden şey yok. Yani bitmiş değil ama içten sorgulayalım kendimizi. Kırgınlıklarımız varsa kilise içinde. Nasıl ki İsa Mesih Tanrı ile olan o birlikteliğini, o yüceliğini hiçe sayıp kenara attıysa, gelin biz de aynısını yapalım. Bu dünya hak iddia etmenizi isteyecek sizden. Nasıl olur da sana böyle davranmazlar? Nasıl olur da? Fakat bu dünyanın yolu. Mesih'in yolu bu değil. Yusuf da çok güzel bir örnek bizim için. Sonra ilerliyoruz. Şöyle, Firavun Yusuf'u anlatmaya başlıyor düşünü tekrardan. Düşünü anlatıyor. Düşünden hemen sonra diyor ki büyücülere bunu anlattım ama hiçbir yorumlayamadı. Yusuf efendim iki düşte aynı anlamı taşıyor dedi. Tanrı ne yapacağını sana bildirmiş. Burada ne diyor aslında Firavun'a? Tanrı diyor seninle konuşmuş ama sen onu anlayamıyorsun. Senin öyle bir kapasiten yok. Tanrı Yusuf'la konuşuyor. Tanrı, Firavun'un iddiası neydi? Firavun kimdi? Firavun nasıl? Sen normal bir insan mıydı? Mısırlıların gözünde Firavun kimdi? Var mı? Tanrı'nın oğlu, Tanrı farklı şekillerde anlıyordu. Ve diyor ki, bir düş görüyor. Tanrı'nın kendisi ya da Tanrı oğlu ya Tanrı'yla bir bağı olan bir kişi bilmiyor. İbrani bir köle. Çok ilginç. Yorumladıktan sonra hakkındaki cevabı bakın. Firavun'un hakkındaki, Yusuf hakkındaki düşüncesine bakın. Diyor ki öneriler sunuyor Yusuf Firavun'a. Bu öneri Firavun'la görevlerine iyi göründü. Firavun görevlerine bu adam gibi Tanrı ruhuna sahip birini bulabilir miyiz? Bütün bilgi adamlar Mısır'ın her tarafından gelmiş insanlara soruyor bunu. Bizim ülkemizde böyle biri var mı? Yok. Böyle biri yok. Ve gördüğümüz gibi Firavun, Tanrı'yla eşitliği iddia eden kişi ya da onunla bir bağ olduğunu iddia eden kişi İbrani bir köleye bakıyor. Ve diyor ki Tanrı'nın ruhu bu kişiyle birlikte. Dünya size bir isim takacak. Size isim verecek. Her zaman güzel bir isim olmayabilir. Köle olabilirsiniz belki. Bir anlamda dünyanın gözünde. Aptalsınızdır belki. Dine inandığınız için hala bir tanrıya mı inanıyorsun? Dünya size lakap takar. O dünyanın. Siz dünyayı mı dinleyeceksiniz? Aa, İbrani köleyi çağırın. O da bize bir yardımcı olsun. Yoksa Tanrı'nın sizin hakkında düşüncelerini mi dinleyeceksiniz? Burada da bir karar var. İlk kararımız neydi? Alçak gönüllüktü. Alçak gönüllü mü kalacaksınız? Yoksa dünyadaki gibi hafiften hafiften rütbeniz arttıkça, İsa Mesih'in kilisesinde zaman geçirdikçe bir mevkiye mi ulaşma çabanız var? İkincisi ise Tanrı'nın Tanrı'nın ruhunun sizlerle olduğunu, sizler aracılığıyla etrafınızdaki insanlara bereket olacağını kabul ediyor musunuz? İman ediyor musunuz gerçekten yürekten bir şekilde buna? Çünkü Tanrı'nın planı, Tanrı'nın sana verdiği armağanlar senin için değil. Armağan derken şey gibi anlıyoruz. Tanrı, yani Noel'de ne olur? Bir hediye veririz doğum günlerinde. Ben çocuğuma oyuncağı, elimden oyuncak çıktığı an, bu artık onun oyuncağıdır. Sağ olsun benim oğullarım çok güzel hatırlatıyor bunu. Oyuncağı verdiğim an bu benim artık. Paylaşmam. Tanrı'nın armağanla biz böyle düşünüyoruz. Tanrı bana verdi. Ne verdi sana? Bana şu armağanı verdi. Çok güzel. Rabbin sözünde çok açık, açık bir şey söylüyor. Size verilen bütün armağanlar Rabbin kilisesi içindir. Senlik benlik bir şey yok. Özgür yok. Özgür bugün var, yarın yok. Ama Tanrı'nın ruhu, Tanrı'nın armağanı sizler aracılığıyla kilisesine, kilisesi aracılığıyla bütün dünyaya armağan olarak verilmiştir. Kapatırken kardeşler, gelecek olan bir acı var, bir düş var. Bu düşü yorumlayan bir Yusuf. Düşün gelecek bir etkisi var. Fakat Yusuf orada kalmıyor. Ondan istenen neydi? Düşü yorumlamasıydı. Düşü yorumladı. Fakat bu bilgi var. Dediğimiz gibi düş, bir bilgi var. Bilgiden bir de bilgelik çıkıyor. Bilgelik kısmı neresi? 33. bölüm. Şimdi Firavun'un akıllı, bilgili bir adam bulup onu Mısır'ın başına getirmesi gerekir. Ülke çapında adamlar görevlendirmeli. Bunlar 7 bolluk yılı boyunca ürünlerin 5'te 1'ini toplamalı. Gelecek verimli yılların bütün yiyeceğini toplasınlar. Firavun'un yönetimi altında kentlerde depolayıp korusunlar. Bu yiyecek gelecek 7 kıtlık yılı boyunca Mısır'da ihtiyat olarak kullanılacak. Ülke kıtlıktan kırılmayacak. Yusuf bilgiyi aldı. O bilgiden gelen bir de bilgelik var. Tanrı'nın verdiği yine bilgelik. Ve Tanrı'nın verdiği o bilgelikle diyor ki, tamam bu bilgiyi aldık, bu bilgiyle bunu yap Firavun. Neden? Neyi görüyoruz? Ülke kıtlıktan kırılmayacak. Sonraki bölümlere baktığımızda, yani bu bölümün sonlarına doğru baktığımızda ise şunu görüyoruz. En son böyle ayete bakıyorum. Bütün ülkelerden insanlar da buğday satın almak için Mısır'a Yusuf'a geliyordu. Çünkü kıtlık bütün dünyayı sarmıştı ve şiddetliydi. Yani kıtlık sadece Mısır için değildi. Bütün dünyada kıtlık var. Tanrı Yusuf'u kullanarak ve Yusuf aracılığıyla verdiği bilgelikle bütün dünyayı kurtarmış oldu. Bütün dünya derken bir sonraki bölümde bakacağımız kimi kurtarıyor? Aynı zamanda İsrailoğullarını. Onu köle olarak satan abilerini ve aynı zamanda vaadin oğlu olan Yahuda'yı ve Yahuda'nın ailesini. Düşünün, köle olarak geçirilmiş yıllar, zindanda, kuyuda geçirilmiş zaman, İbrani bir köle olarak anılmış yıllarca. Fakat Tanrı onu hem kendi halkını hem de dünyayı bereketlemek için kullanıyor. Tanrı'nın senin için planı ne? Seni kullanabilir mi? İbrani bir köleyi kullanıyorsa, seni de kullanma potansiyeli var mı, yok mu? Bunu sorduğumda ilk düşünceniz şu oluyor belki, çünkü benim bu oluyor. Ya ben yapamam. Ben o kadar dini bütün bir insan değilim. Ya da o kadar Rabbin sözüne uymuyorum. Ya da ruhsal disiplinlerim o kadar gelişmedi henüz. Ya bugün değil, yarın belki. Önümüzdeki yıl, 2026'da çok güzel hedeflerim var Tanrım. O zaman senin tarafından kullanmaya hazır olacağım. Fakat bu sözlerle biz neyi ilan etmiş oluyoruz? Bana bağlı. Tanrım sen beni kullanacaksın ya. Benim gücümle olacak bu. Özgür biraz daha sık dişini oğlum. Senin aracılığınla Antalya'yı müjdemi yayacağım mı? İddiayı görüyor musunuz? Alçak gönüllülükle verilmiş bir iddia aslında bu. Alçak gönüllülük gibi görünüyor ama sahte bir alçak gönüllülük. Ya Rab yapamazsın. Beni kullanamazsın şu an. Derdim sen değilsin. Sen zaten benim kilisemin bir parçasın. Senin aracılığınla ben insanları kurtarmak istiyorum. Gördüğümüz gibi Yusuf gibi olamıyoruz bazen. Ama dileriz ki Yusuf gibi biraz daha benzeyebiliriz. En sonunda Mısırlı Firavun bir nevi Firavun Yusuf'u şey yapıyor. Kendi ülkesinin bir nevi ikinci adamı. Firavundan sonraki yine tekrar aynı Potifar'ın yaptığı gibi aynı şekilde yine en üst mevkiye kadar ulaşıyor. Ama dört tane şey veriliyor ona. Bir yüzük veriliyor, bir giysi veriliyor, zincir veriliyor, altın bir zincir ve aynı zamanda araba veriliyor. Yüzük yetki ilan ediyor. Onun yüzüğü. Artık imza atabiliyor onun için. Firavun'u temsil ediyor. Fakat Matta 28:18'e şöyle diyor. İsa yanlarına gelip kendine şunları söyledi. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. En sona gittiğimizde şöyle diyor. İşte ben, bütün yetkiye sahip olan ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Her an derken her an mı? Ya Özgür, fazla dua etmediğim zamanlarda geçerli mi o her an? Yeteri kadar kutsal kitabı okumadığım anlarda da geçerli mi o her an? Her an. Elbette beni teşvik edip günahımdan tövbe etmem için fakat aynı zamanda beni kendi amacı uğruna hak etmesem bile kullanmak için. Giysi olarak şöyle diyor Galatyalılar 3:27-29 vaftizde Mesih'le birleşenlerinizin hepsi Mesih'i giyindi. Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz. Eğer Mesih'e aitseniz İbrahim'in soyundansınız, vaade göre de mirasçısınız. Evet bir Yusuf örneğimiz var ama daha önemli bir örneğimiz var İsa Mesih. İsa Mesih'in yetkisi diyor ki İsa Mesih her an sizinleyim. İkinci olarak da diyor ki onun doğruluğunu giyindiniz. Artık sen yok. Tanrı bize baktığında ya Özgür yapamıyorsun kardeşim ya. Bir dil iki dil anlamıyorsun. Kafana vura vura öğretmeye çalışıyorum. Yine anlamıyorsun. Özgür değil. Bana baktığında Mesih'in doğruluğunu görüyor. Elbette sevdiği oğlunu, sevdiği kullarını diyor, disiplin eder Tanrı. Fakat bize baktığında o son günde bizi görecek, bizi değil İsa Mesih'in yaptığını, onun doğruluğunu görecek. Zincir bir altın, bir dışsal olarak bunun bir görünüşü var. Bu da Galatyalılar 5:22'de ve 23'te geçen o ruhun meyvelerini bir anlamda temsil ediyor. Sana bir şey veriliyor, kutsal ruh veriliyor ve onun meyvesi taşıyor etrafındaki insanlara. O bereketi temsil ediyor. Son olarak da ona bir araba veriliyor Yusuf'a. Bu da bir konumu. Firavun aracı önde, hemen arkasında ise Yusuf var. Vahiy 1:6 diyor ki, yücelik ve güç sonsuzlara dek bizi seven kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi bir krallık haline getirip babası Tanrı'nın hizmetinde kahinler yapmış olan Mesih'in olsun. Senin ve benim bir konumum var ama bu dünya asla onu belirleyemez. Başarılı olabilirsiniz. Başarısız olduğunuz gün sizi hiçe sayar. Onun için bir şeyler yapabilirsin bu dünya için. Çok da güzel şeyler yapabilirsin. Yapın. Sorun değil. Fakat senin konumun, senin kimliğin, senin kişiliğin kime ait? Dünya mı karar verecek yoksa Tanrı'ya mı güveneceksin? Gelin yüreğimizi sorgulayalım. Bir kısa sessiz bir zaman yapacağız. Yüreğimizi Tanrı'ya çevirelim. Rab göstersin alçak gönüllü olmadığımız yerler var mı? Bize verdiği emanet yani armağanları kilisesi için kullanıyor muyuz? Tövbe etmemiz gereken bir şey varsa ona gelelim. Çünkü o sana ve bana bizim kendi yaptıklarımıza bakmadan affedebiliyor. Çünkü İsa Mesih'in yaptığı o mükemmel armağan senin ve benim işlediğimiz günahlardan daha üstündür. Daha güçlüdür. Onu örtebilir. Eğer İsa Mesih'i tanımıyorsanız, hala kendi kimliğiniz içinde yaşamaya çalışıp, hala kendi gücünüzle idare etmeye çalışıyorsanız, bu da sizler için bir tövbe. Yapmak zorunda değilsiniz. Seni günahından, kendi kimliğini, kendi kendine bir kimlik yaratmak köleliğinden bir nevi özgür kıldı İsa Mesih. Gelin yüreğimizi Tanrı'ya dönelim.